Ayrı bir Malta, Kanlı Yürüyüş, B. Traven. Sayfa 246. 35. Bölüm. Bugün kervan aşağı yukarı 10 Legua'dan geçmek zorunda kaldı. Gerçekten de zorlu bir gün olmuştu. Öğleye doğru birliğin kısa bir mola için durduğu Desempone ırmağına vardılar. Don Gabriel'in yürümelerini söylediği muchacholar ölü gibi yere yıkıldılar. Bunu gören Don Ramon yanlarına geldi. ''Eğer vahşiler gibi koşmaya başlarsanız Monteryalara hiçbir zaman varamazsınız.'' Her Meksikalı atlı gibi o günkü yiyeceğini taşıdığı morralinden bir sardalya konservesi çıkararak soluk soluğa kalmış adamlara attı. ''Bunu bölüşün, çok su içmeyin, işinize yaramaz.'' Sonra Don Gabriel'e gidip şöyle dedi. ''Bu işte öğrenmen gereken daha çok şey var amigo. Adamları yakalamak yeterli değil. Onları Monteryalara sağlam ve güçleri yerinde olarak götürmelisin. Yoksa para alamazsın biliyorsun.'' ''Ara sıra onları biraz sarsmanın bir zararı olmaz karşılığını verdi Don Gabriel. Hepsi keçi gibi.'' ''Nasıl istersen,'' dedi Don Ramon. ''Yalnız bilmeni istedim o kadar. Ömrüm boyunca sözleşmeli işçilerle uğraştım. Gençliğimde gümüş, çinko ve bakır madenleri için adam toplardım. Bütün işçilerin gücünün, yeteneğinin ve iyi niyetinin belli bir sınırı vardır. Eğer bunu aşarsan başına iki şey gelir. Ya tehlikeli olurlar ya da hiçbir işe yaramazlar. Bu iki şıt da bize göre değil herhalde.'' ''Belki de haklısın Don Ramon,'' diye mırıldandı Don Gabriel. ''O korkunç manzaradan elimden geldiğince çabuk uzaklaşmak istedim.'' Onlar konuşurken yanlarına Don Alban geldi. ''Kendimi çok kötü hissediyorum baylar. Sanki sonsuza dek bu cengerin içinde yürüyecekmişiz. Sanki burada bir daire çiziyormuşuz gibi geldi bana. Bir kez olsun tepemizde mavi bir gök görmedik. Hep karanlık ve yeşil. Bir de bu boğucu sıcak ve nem. Çevremizde sürekli bir fısıltı var. Bütün gün kulaklarımda gritonların o korkunç çığlıkları uğulduyor. Eğer yakında bir ev, bir masa, bir tabak ve değişik suratlar görmezsem porla santisiyim, çıldıracağım. Nereden aklıma geldi de Monteryalara mal götürmeye kalktım?'' Don Ramon gülerek onun sırtına vurdu. ''Saçmalama Don Alban, her şey geçer. Yanında taşıdığın her şeyi %100, çoğu kez de %200 kârla sattığında cengel konusundaki kanıların değişecektir. Asma suratını, bir şarkı söyle. Bizim de yanımızda kadın yok. Senin asıl derdin bu. Ben buna alıştım. Haydi baylar, atlarımıza binelim.'' Islık çalarak yürüyüşe başlama işaretini verdi. Öğleden sonra 5 sıralarında havada büyük gölün belirtileri sezilmeye başladı. Hafif bir rüzgar gölün kıyısındaki çimenlerin, çamur ve bataklıkların kokusunu kervanın yavaş yavaş inmekte olduğu dik yokuşa dek getirdi. Ara sıra göl ve cengelin ortasında meydana getirdiği büyük boşluk görülebiliyordu. Yol oldukça bozuktu. Kimi yerlerde yalnızca 1,5 metre enindeydi. Ama insanın ayağı kaysa bile aşağı düşmesi olanaksızdı. Çünkü yüksek ve kayalık dağ ağaçlar ve çalılıklarla kaplıydı. Kervan tek bir sıra halinde ilerliyordu. Hiç kimse bir an bile olsun duramıyordu. Çünkü kendisinin durması bütün birliğin durmasına neden olacaktı. Ara sıra hayvanların ayakları kayıyordu. Dikkatli olan arrieroğlar durmalarını önleyerek sopalarla dengelerini bulmalarını ve yola devam etmelerini sağlıyorlardı. Arrieroğlar bağırıp çağırıp çılgınlar gibi küfür ederken gölün ve çevresindeki otlakların kokusunu alan hayvanlar da neşeyle yola devam ediyorlardı. Koca gölün kıyılarındaki yüksek kayalıklarda ve cengelden oluşan duvarlarda bütün bu seslerle birlikte gölün üstünde yaşayan hayvanların çığlıkları yankılanıyordu. Kervan göle yaklaşırken hayvanlar daha hızlı yürümeye başladılar. Artık sırtlarındaki yükler onları daha fazla yormuyor, gölün kokusu bütün yorgunluklarını unutturuyordu. Göl kuşlarının bütün çığlıklarına karşın gölün çevresinde gizemli ve ezici bir yalnızlık vardı. Bunun için hemen hemen hiçbir neden yoktu görünürlerde ama yine de kişinin hemen fark ettiği bir yalnızlıktı bu. Her 3 ayda bir Monteryalardan gönderilen öküzlerin otladığı geniş çayırlar gölü çevrediyordu. Günlerce, aylarca ve yıllarca Monteryalarda çalışan ve bir rastlantı eseri buradan kurtulan birkaç kişinin dışında bütün mağın işçileri öldüklerinde buraya gömülürlerdi. Ama yine de dinlenmeleri için tek bir gün verilmezdi onlara. Monteryalarda çalışan öküzler bile bir süre için Monteryalardan uzaklaşıp otlaklarda dinlenmezlerse zayıflarlar, hatta ölürlerdi. Monteryaların gücünün yarısını bu öküzler oluşturuyordu, öteki yarısı ise yerlilerdi. Söylendiğine göre yerlilerin cennete giden ruhları vardı belki de, hayvanların ise ruhları yoktu. Sonuç olarak hiçbir kurtarıcı onlar için kendini üzmemişti. İşte bu yüzden öküzlere tatil verilirken yerliler tatilsiz çalışmak zorundaydı. Gölün yakınında duvarları olmayan, ağaç dallarıyla çatısı örtülü bir ev vardı. Burada dinlenmekte olan öküzlere bakan yerliler yaşarlardı. Kervan geldiğinde bu 2 yerliden hiçbiri yoktu görünürlerdi. Gölün karşı kıyısındaki öteki otlakları incelemek için yarım günlük bir yolculuk yapmışlardı. Oldukça şanslıydılar bu konuda. Yoksa kervanın hayvanlarıyla uğraşmak zorunda kalacaklar ve sonunda kimse kendilerine teşekkür bile etmeyecekti. Konaklama yeri geniş bir düzlüktü. İnsan burada göğü rahatlıkla görebiliyordu. Koyu yeşil cengelin tek düzeliğinde geçen uzun bir süreden sonra bir karabasandan uyanmış gibi hissediyordu insan kendini. Ama 3 saat sonra işkence yine başlıyordu. Öylesine yoğun bir işkenceydi ki bu, insan gölün bütün güzelliklerini yadsıyabilirdi. Burada otlayan yüzlerce öküzden dolayı konaklama yeri milyonlarca garrapata ile doluydu. 1 saat içinde herkesin vücudu ve giysileri öylesine kene doluyordu ki insan onlara karşı direnmeyi bırakıyor, böceklerin kendisini rahat rahat ısırmalarına ses çıkarmıyordu. Ne yazık ki göle girmek de onları öldürmüyor, tam tersine canlandırıyordu. Zaten yüzmek hemen hemen olanaksızdı. Kıyılar 100 metrelik bir bataklıkla çevriliydi. İçme suyu gölden değil, ırmağın yakınındaki yüksek kayalardan akan 2 pınardan elde ediliyordu. Akşamleyin ateşin çevresinde otururken Celso Andre'ye şöyle dedi. ''Sana El Camaro'nun bu soğuk suyun çıktığı kayalıklarda bir kazaya uğrayacağını söylemiştim. Ama görüyorsun, yazgının işine karışılmıyor. İnsan yazgıyı değiştirmeye çalışmamalı, onunla hiç uğraşmamalı.'' Nasıl olsa kendi bildiğini okuyor. İşittin ya diye sordu Andres. Onu gömen çocuklar bunun bir kaza olmadığını, zaten öylesine akıllı bir herifin başına böyle bir kaza gelemeyeceğini söylüyorlar. Eğer o aptalların saçmalıklarını dinleseydim hiç kendime özgü fikirlerim olmazdı dedi Celso. Zaten pis bir kabron ile neden ilgileneyim? Ama sana bir şey söyleyeyim. O ve El Zorro bir daha bir yerliği oltalarına düşürüp karısından ayıramayacaklar. Bütün yapabileceğim o 2 herif aklıma gelince tükürmek olacak. Ertesi gün yürüyüş cengelin oldukça yoğun bir bölgesinde devam etti. Kervanın daha önce geçtiği bölgelerden tümüyle değişik bir özelliği vardı buranın. 50 adım bile sert kumluk ya da kayalık bir bölgede yürümek mümkün olmuyordu. Her yer çamur ve bataklıktı. İşte Manito, şimdi çevrende kaobanın kokusunu alabilirsin dedi. Andres'in yanında yürümekte olan Celso, tek bir ağaç göremesen bile kokusunu duyabilirsin. Ama şu anda Kaoba İmparatorluğu'nun içindesin. Bu akşam terk edilmiş büyük bir Monteria'dan arta kalanları göreceksin. Eğer düşünme yeteneğini hala yitirmediysen bunlar sana bir şeyler anlatacaktır. Bitkiler iyiden iyiye değişmekteydi. Öylesine belirli bir değişimdi ki bu, yalnız yerliler değil, buradan ilk kez geçen ve genellikle çevrelerine dikkat etmeyen tüccarların bile ilgisini çekmişti. Onlara göre bir kural olarak bir ağaç bir ağaçtı, bir çalı ise bir çalıydı. Onun bir abanoz ya da bir mango ağacı olması ticaret için işlerine yaramadıkça onlar için tamamen önemsiz bir şeydi. Bir ağaçla ya da onun değeriyle ilgilenmesi için hiçbir neden yoktu. Atlar ve yük eşekleri her adımda derin, çamurlu toprağa büsbütün batıyorlardı. Dikkatle yolu hissederek toprağın en sert noktalarını seçmek zorunda kalıyorlardı. Bu bölgelerde her zaman yağmurlu bir iklim vardı. Eğer birisi yaşlı ve tecrübeli bir Montreal'lıya bu bölgelerde yağmur mevsiminin ne zaman başladığını ve ne zaman bittiğini sorsa gülerek şöyle karşılık verirdi. Evet bayım, burada yağmur mevsimi aşağı yukarı Haziran'ın 15'inde başlar. Sonra kaçınılmaz bir soru geliyordu. Peki yağmur mevsimi ne zaman sona erer? Yaşlı adam yine aynı ilgisizlikle yanıtlar. Haziran'ın 14'ünde gece yarısına doğru. Bu doğruydu. Sabahları yağmur yağmasa bile cengelde öylesine yoğun bir çığ vardı ki insan ay ışığı altında atla dolaşmaya çıktığında ağaçlardan ve çalılardan sıçrayan sularda sırılsıklam olurdu. Bir sıralarında ortalık kurumaya başlar ve saat 2 olduğunda hiç durmadan 4 ya da 6 saat tropik yağmuru yağmaya başlardı. İşte bu yüzden toprak ekildikten sonra 6 hafta yağmurda kalmış patates tarlasına dönmüştü. İnsan nereye baksa hurma ağaçları görüyordu. Bu ağaçların büyük yaprakları hemen hemen köklere yakın bir yerden çıkıyordu. Bu yüzden hurma ağaçlarının sanki gövdeleri yokmuş gibi duruyordu. Ve bu yapraklar ağaçların tepesinde değil de kökten itibaren çıkmaya başladığında cengel öylesine yoğundu ki insanın bu ağaçlardan cengeli göremediği söylenebilirdi. Gerçekten tarih öncesi zamanlardan kalma bitkilerin ördüğü vahşi ve ürkütücü bir görünümdü bu. Bu hurma ağaçlarının yaprakları 30 metre yüksekliğe dek çıkıyordu. Binlerce eğrelti otu da bunlar kadar yüksekti. İster istemez insana bitkilerin birbirleriyle savaştıkları fikrini veriyordu bu görüntü. İnsan dört bir yanda bir çocuk eli kadar küçük bir açıklık için yapılan derin savaşı görüyordu. İnsanların varlıkları için giriştikleri savaşım bu geniş bölgedeki bitkilerin verdikleri kavgaya çok benzer. İşte kaobayı kapsayan, onu dünyaya getiren ve güçlenip canlandırana dek onu besleyen bu topraktı. Bu soylu ağaç ancak varlığı için hiç acımadan kabaca savaştığı sürece güzelleşebilir. Burada ne yetiştirilirse ve bu yetiştirilen şey yaşamayı başarırsa gerçekten soylu bir kişiliğe bürünür. Yumuşaklık ve çekingenlik her zaman çamurun içine gömülür. Neyse ki savaşta her yenilen nesne daha güzel, güçlü ve soylu olanlar için bir gübre görevi görüyordu. Buraya bak Manito, dedi Celso Andres'e. Bambaşka ve şimdiye dek kimsenin görmediği sihirli bir dünyada büyülenmiş gibi konuşuyordu. Çevrene yeniden bak. İşte geniş, vahşi, kaoba ülkesi burada başlıyor. Belki şimdi ilk kez insanların neden bir finkanın tarlalarında kaoba yetiştiremediğini anlarsın. Ben Sokunusko'da kahve yetiştirdim. Orası da bir çeşit cengeldir. Görüyorsun ya, kahve öbür herhangi değerli bir ürün gibi özel bir dikkatle büyük ağaçların altına ekilir. Yoksa kahve, fasulye, kakahuate, mısır ya da öbürler arasında pek bir fark yoktur. Ama burada kaoba, evet kaoba tümüyle değişik bir şeydir. İnan bana, eğer yalan söylüyorsam cehennemde yanayım. Şimdi yine buradayım, yine kaoba koklarken gerçekten şunu düşünüyorum ki ve eğer böyle değilsem el maldito hijo de una puta, başka bir yerde yaşayamazdım. Neredeyse gerçekten kaobayı özlediğime inanacağım. Oh Dios mio, neler saçmalamaya başladım. Ama bana sanki kendim bir kaoba olmuşum gibi geliyor. Evet, bir kaoba. İşte bu yüzden bu ağaçları bu kadar özledim. Por la madre santissima. Eğer yalan söylüyorsam doğruca cehenneme gideyim. Şu anda gidip bu ağaçlara sarılıp onları öpebilirim. Belki sıcaktan ve yürümekten çıldırdığımı düşünebilirsin. Ama gerçekten onları öpebilirim. ''Zaten söyle bana Mano, yaşamın anlamı nedir? Kadın mı? 15 çocuk mu? Yün, tavuklar, domuzlar, mısır, benzin ya da pazara götürülecek olan mısırlar mı? Bunlardan da öylesine bıkabilirsin ki her şeyden kaçmak istersin. Kaybolmuşum diyorum sana, kaybolmuşum ben. 15 tane piç cehenneme gitsin. Dikkatli ol Manito, bir gün bunlar senin de başına gelmesin.'' O zaman ne kendin ne de senin. Neydi adı? Evet, Ester Ali İtran için hiçbir şey yapamazsın. 36. bölüm. Saatlerce sürüp gitti bu, sanki yepyeni bir dünya başlamış, eskisi gömülüp gitmişti. Yeni bir dünya açılmıştı. Ve bu yeni dünya karışık, iç içe girmiş, büyüyen bir şeyden oluşmuş bir örgüydü. Kişi tek bitkileri ayırt etme yeteneğini yitiriyordu. Büyüyor, büyüyor ve büyüyordu. Ortalık her şey yeşil, çok ve karışıktı. Küçük güneş ışıkları durmadan bir palmiye yaprağının üstünden ötekine sıçrıyor, dans ediyordu. Sanki bu katı yoğun bitki dünyasının üstünde yeni bir dünyada hiçbir insanın ya da hayvanın değil de yalnızca bitkilerin egemen olacağı harika bir dünya yaratılması için bir çağrı var gibiydi. İnsan bütün bütün dünyadan ayrılmış, yürüyen yerlilere, homurdanan hayvanlara karşın kendini yine de yalnız ve terk edilmiş hissediyordu. Yürüyenler, insanlar ve hayvanlar sanki düşteymişçesine kendini yutacak bu bitki dünyasının içine doğru yürüyordu. Birdenbire Andres bağırdı. Dios mio, ama bu ne? Birdenbire durdu ve çıkınını yere düşürdü. Ama bu ne diye soluk soluğa sordu yeniden. Hiç beklemediği anda cengel gözlerinin önüne açılmıştı. Öylesine genişti ki bu yeni dünya ufkun her yönüne doğru genişliyordu. İki genç adamın ayaklarının dibinde çok aşağılarda güçlü, gizemli, uşu Mahintla ırmağı, onsuz mağun ağaçlarının bu vahşi bölgelerden uygar dünyaya götürülemeyeceği o dev ırmak akıyordu. Kaoba tarafından yutulacak yerliler için her şeyden sorumlu olan ve görülebilir tanrıydı bu. Cengel'in bu dev ırmağı olmadan Kaoba, Kuzey Dakota'daki çam ağaçları kadar değersiz bir şey olurdu. O zaman Kaoba değersiz bir şey olacağından hiç kimse borçları karşılığında yerlileri Monteryalara satmayacaktı. Bu yüksek kıyıdan bütün kıvrımları ile dev ırmağın izlenebildiği yer hiçbir yerle kıyaslanamazdı. Vakit henüz erkendi. Öğleden sonra saat 2 sıralarındaydı ama yine de konaklama buyruğu verilmişti. Burada gereken Monteryalara işçi dağıtımı yapıldı. Ama birlik birkaç gün daha cengelin içinden ama yine ırmağın kıyısından ayrılmadan yoluna devam edecekti. Küçük gruplar kanolarla ırmağın karşı kıyısına geçirilip işletmelerini karşı yakaya kurmuş olan Monteryalara götürüldüler. Karşı kıyıya kano ile geçirilen bu Meksika çocukları hiç bilmeden yabancı bir ülkeye giriyorlardı. Kendilerine hiç sorulmadan başka bir hükümetin buyruğuna veriliyorlardı. Maun şirketleri ne ulus ne de yurttaşlık hakları diye bir şey tanımazdı. Başka bir ülkenin yurttaşlarını kaçırmak ve ulusal sınırları aşmaktan da çekinmezlerdi. Kaoba'nın egemen olduğu toprak onların egemen olduğu ve yalnızca onların yaptığı yasaların geçerli olduğu ve bu yasaları istedikleri gibi uyguladıkları bir ülkeydi. Ulusal sınırlar, başkanlar, cumhuriyetler ve diktatörler onları ilgilendirmezdi. Bunların hepsi yeryüzünden silinip gitmişti. Cengeldeki 2 haftalık bitmez tükenmez yürüyüş bütün bunları ayırıp koparmıştı. Buraya adalet aramak için gelen kimse öylesine küçülüyor, öylesine önemsizleşiyordu ki bir konuk olarak uğradığı ilk Monteryan'ın yöneticisi bir sinek teliyle onun burnuna kazara vursa bile bir daha ayağa kalkamıyordu. Oraya neden ve nasıl geldiğini bile anımsamayabilirdi. Kendisinden istenilmeden Kaoba'nın diktatör olduğu bu kutsal ülkeyi istila etmişti artık o. Senso'nun takımında kimse o anda bir ateş yakmayı düşünmedi. Bunun için yeterince zaman vardı. Günün bitmesine hala birkaç saat vardı. Oldukları yere çömelip dinlenebildikleri için sevindiler. Ana birlikten ayrı bir yer seçmişlerdi kendilerine. Yokuşun daha aşağı bir kesiminde ırmağı ve yüksek kıyıları daha iyi görebilecekleri bir yere oturmuşlardı. Nasıl da güzel, nasıl da etkileyici bu koca ırmak, dedi Senso birden. Burada ölecek bile olsak Monteryalara kadar yürümeye değer bu. Şuradaki şirin kumsalları görüyor musun? Daha sonra gün batımına doğru yüzmeye giderim, bizim için iyi olur. Karşı kıyıdaki oturduğumuz bu yer kadar yüksek olan o kulübeler ne, diye sordu Andres. Orası Monteria diye yanıtladı Selso. Orada gördüğün de yönetim binası ve işverenler ile yöneticilerin hakali toğları. Asıl Monteria cengelin çok daha derinliklerinde. Buradan göremezsin orasını. Çevresine baktığı zaman ötekilerin kamp kurmaklı olduklarını gördü. Dedi kendisine uzun ve kalın bir sigara sararak, askerler en sonunda geldiler. İşte savaş alanı burada başlıyor. Şu anda oturmakta olduğumuz yerde bile bir zamanlar bir Monteria vardı. Sonra hey diye kesti konuşmasını birden. Şimdi anımsadım. Çok ilginç bir şey görmek istiyor musun? Hey arkadaşlar diye bağırdı yakındaki bir topluluğa. Siz de gelin de bir bakın. Onları ırmağın alt bölümüne götürdü, sola döndü ve çalılıklardan zorla geçtikten sonra üstünde haçlar bulunan küçük toprak çıkıntılarının olduğu bir düzlüğe geldiler. Otlar ve dikenler büyümüş her yerde. Ama yine de en azından 150 tepecik sayılabiliyordu. Haçların çoğu yere düşmüştü. Tümseklerin çoğu alçalmış, yerde aynı düzeye gelmişti. Görünüşlerinden bunların aç kaplanlar ve cengelin öteki hayvanlarınca açıldığı anlaşılıyordu. ''Bunlar da ne?'' diye sordu Santiago hem şaşırıp hem de korkarak. ''Bir şeye benziyor. Ama burada bu ıssız yerde nasıl olabilir?'' ''Evet, burada bir zamanlar yakınlarında bir Monteria olan bu ıssız yerde'' dedi Selso. ''Evet, o unutulmuş Monteria'nın Kaoba adamları son para helerini burada bulmuşlar. Kaoba ülkesine daha çok girdikçe daha başka sürprizlerle, soluğunuzu kesecek sürprizlerle karşılaşacaksınız. Siz saf koyunlara tek bir şey söyleyebilirim.'' Kaoba gibi olmazsanız, çelik gibi sert olmazsanız, damarlarınızdan koyu kırmızı bir kan akmazsa, siz de son para henizi başka bir Monteria'nın yakınlarında bulursunuz. Burada kapatazlara, onların kamçılarına ve zulümlerine ve her şeyden çok hiç acımadan sizi yutmak isteyen cengele karşı dişinizle ve tırnaklarınızla savaşmalısınız. Neyse Allah kahretsin, unutun bunları, kafanızı yormayın bu konuda. Burada durup ortalıktaki kemiklere bakmanın hiçbir anlamı yok. Bir zamanlar bunlara sahip olanlar artık seslerini çıkartamayacaklar. Birkaç saniye gözleri ötekilerden daha eski görünen bir tepeciye takılıp kaldı. Onu göstermek istercesine ya da bir şey söyleyecekmişçesine elini kaldırdı. Ama dudaklarını ısırıp birdenbire arkasını döndü. ''Haydi Coates, fasulyelerimizi pişirelim ve bir parça salça ile karıştıralım. Verde y muchas hierbas. Siz de?'' Ağızları açık ortalığı seyretmekte olan bir grup gence döndü. ''Eviniz ya da başka saçmalıklar konusunda düş görmeyi bırakın. Size hiçbir yararı dokunmaz bunun. Dinleyin sözümü, bunun zehir olduğunu biliyorsunuz, unutun bunu. Biraz odun toplayıp ateş yakın daha iyi.'' Birden bağırmaya başladı. ''Dünya bu muchacholar, gerçek dünya bu ve siz de içindesiniz.'' Gül renkli kuşlar kampın üstünde dönüp duruyorlardı. Hiçbir tehlike sezmeden geniş çemberler çizerek dev ırmağın kumlu kıyılarına doğru süzülüyorlar. Uzun ince bacaklarının üstünde yavaş yavaş suya doğru yürüyorlar ve ağırbaşlı bir tavırla balık avlamaya başlıyorlardı. Kitabın sonu. 8 Mart 2023. Sayfa 256.